Ayrım 8, Duman Olan Adam, May Siyoval. Sayfa 109. Adam esmer ve yanık tenliydi. Martin Beck onu hemen tanıdı. Gri ceket yerine şimdi yeşil bir gömlek giymiş, yakasını açmıştı. Bir gün önce oyduğu sopadan eser yoktu. Birdenbire tren tünelden dışarı fırlayıp yavaşladı. Büyük havuzu güneş ışığında ışıldayan yeşil bir parkın içine girdi. Sonra durdu, vagon boşaldı. Belli ki burası son duraktı. Martin Beck vagondan inen son kişi olarak gözüyle esmer adamı aradı. Görünürde yoktu. Serin ve davetkar görünen geniş bir yol parkın içine doğru giriyordu. Fakat Martin Beck daha fazla keşif gezisi yapmamaya karar verdi. Platformdaki program çizelgesini okudu. Bu park ve onun bindiği meydan trenin tek güzergahıydı ve tren yarım saat sonra geri dönecekti. Martin saat 11.30'da Malev Hava Yolları ofisine gitti. Tezgahın arkasındaki 5 kız müşterilerle ilgileniyordu. O yüzden Martin Beck sokağa bakan pencerenin kenarına oturup bekledi. Dalgalı siyah saçlı adam parktan dönüşte de gözüne ilişmedi. Ancak Martin Beck onun hala bu civarlarda olduğunu tahmin ediyordu. Acaba Şluka ile görüşmesinde de takipte olacak mıydı diye merak etti. Tezgahın yanındaki koltuklardan biri boşalınca Martin Beck gidip oturdu. Tezgahın arkasındaki kız siyah saçlarını alnından geriye karmaşık bir örgü stilinde toplamıştı. Becerikli birine benziyordu. Kırmızı filtreli bir sigara içiyordu. Martin Beck küçük işine devam etti. Alf Mattsson adında İsveçli bir gazeteci, 23 Temmuz'dan sonrası için Stockholm'e ya da herhangi bir yere dönüş bileti ayırtmış mıydı? Kız ona bir sigara ikram edip sayfalarını karıştırmaya başladı. Bir süre sonra telefon açıp birisiyle konuştu, başını olumsuz anlamda salladı ve iş arkadaşlarından birinin yanına gidip sordu. Peşi birden listelerini arayıp taradıktan sonra saat 12'yi geçiyordu ve kıvırcık saçlı kız Alf Mattsson adında birinin Budapeşte'den herhangi bir yere giden bir uçakta yer ayırtmadığı haberini verdi. Martin Beck öğle yemeğini es geçip odasına gitti. Camı açıp aşağıda öğle yemeği yiyen müşterilere baktı. Yeşil gömlekli adam görünürde yoktu. Masalardan birinde 30'lu yaşlarında 6 adam oturmuş bira içiyordu. Aklına bir fikir geldi, telefona yürüyüp Stockholm'u aramak istediğini belirtti. Sonra yatağa uzanıp bekledi. 15 dakika sonra telefon çaldı ve Martin Beck Kohlberg'in sesini duydu.
Selam. Ne var ne yok?
Kötü.
Buldun mu şu pilici Beck?
Evet ama bir şey çıkmadı. Adamın kim olduğunu bile bilmiyordu.
Sarışın bir kas torbası vardı yanında. Kızı mıncıklıyordu.
Öylesine laftan ibaretmiş desene. Buradaki sözde kankalarına bakılırsa adam gevşek ağzının tekiymiş.
Çok işin var mı?
Hiç yok. İstersen biraz daha eşeleyebilirim.
Benim için bir şey yapabilirsin. Tankart'ta takılan o adamların isimlerini ve nasıl tipler olduklarını öğrenir misin?
Tamam, başka?
Dikkatli ol, unutma hepsi gazeteci.
Hoşça kal, ben şimdi Şluka diye birisiyle yüzmeye gidiyorum. Ne biçim bir kız ismi öyle? Martin dinle, adam dönüş uçağına yer ayırtmış mı diye baktın mı?
Hoşça kal diyerek ahizeyi yerine koydu Martin Beck.
Çantasından mayo şortunu çıkardı, otel avlularından birine sarıp vapur iskelesine indi. Vapurun adı Obuda'ydı ve o çirkin, üstü kapalılardandı. Fakat Martin Beck geç kalmıştı ve bu vapur diğer kömürlülerden daha hızlıydı. Margaret adasında büyük bir otelin altında karaya ayak bastı. Ardından yolu takip ederek adanın iç kısmına doğru ilerledi. Yemyeşil bir çayırlık boyunca dizilmiş gölge veren ağaçların altından hızlı hızlı yürüdü. Tenis kortunu geçtiğinde artık gideceği yere varmıştı. Şluka girişin dışında dikilmiş, elinde evrak çantasıyla onu bekliyordu. Bir önceki günle aynı giysileri giymişti.
''Beklettiğim için özür dilerim.'' dedi Martin Beck.
''Ben de az önce geldim.'' dedi Şluka.
Paralarını ödeyip soyunma odasına girdiler. Beyaz atletli kel bir adam Şluka'ya selam verip kilitli iki dolabın kilidini açtı. Şluka evrak çantasından siyah bir mayo çıkardı, hızlıca soyunup kıyafetlerini askıya astı. Martin Beck'in çıkaracağı giysi parçası daha az olmasına rağmen aynı anda mayolarını çektiler.
Evrak çantasını alıp soyunma odasından ilk çıkan Şluka oldu. Martin Mac de havlusunu vurmuştu, peşinden çıktı. Mekan yanık tenli insanlarla doluydu. Soyunma odasının hemen önünde yükseklere doğru su fışkırtan yuvarlak bir havuz bulunuyordu. Çocuklar çığlık çığlığa şelalenin altına girip girip çıkıyor ve koşuyordu. Fıskiyeli havuzun bir yanında bir kenarından merdivenle suya inilen daha küçük bir havuz daha vardı. Bir başka büyük havuz ortaya gittikçe koyulaşan berrak yemyeşil sularla doluydu. Bu havuzun içi her yaştan insanla doluydu ve hepsi yüzüyordu. Havuzlarla çayır arasındaki alan taş fayanslarla kaplıydı. Martin Mac, Şluka'nın peşinden büyük havuzun kenarına yürüdü. Önlerinde ve daha ileride yarım daire şeklinde bir su kemeri vardı ki galiba Şluka ona doğru gidiyordu. Hoparlörden konuşan bir ses biraz bilgi verdi ve bir grup insan içine merdivenle inilen havuza doğru koşmaya başladı. Martin Mac az kalsın düşüyordu. Bunun üstüne Şluka'yı örnek alarak bu telaş geçene kadar yana çekildi. Şluka'ya soru sorar gibi bakınca adam dalga havuzu dedi. Martin Mac küçük havuzun ağzına kadar insanla doluşunu izledi. Sonunda balık istifi olmuşlardı. İki devasa pompa suyu havuzun yüksek kenarına doğru savurmaya başladı ve insanlar zevk çığlıkları atarak yükselen dalgalarda sallandı.
''Belki sen de biraz dalgalarda hoplamak istersin.'' dedi Şluka.
Martin Mac adama baktı. Adam ciddiydi. ''Hayır, teşekkürler.'' dedi.
''Şahsen ben kükürt banyosunu seviyorum.'' dedi Şluka. ''Çok dinlendirici.''
Kaplıca suyu oval bir havuzun ortasındaki taş höyüğün ortasından çıkıyordu. Su insanın dizine geliyordu ve en uzak ucu bir kemer altının gölgesinde kalıyordu. Havuz bir labirent gibi inşa edilmişti. Etrafı yerden 25 santim yüksekliğinde duvarlarla çevriliydi. Duvarlar küflenmiş koltuklara destek görevi görüyordu. Bu koltuklara oturunca çenenize kadar suya batmış oluyordunuz. Şluka havuza adımını atıp oturan insanların arasında ağır ağır süzülmeye başladı. Evrak çantası hala elindeydi. Martin Mac adamın bunu taşımaya çok alıştığından mı bir yere koymayı unuttuğunu merak etti. Ama bir şey demedi ve havuza girip Şluka'nın bastığı yerlerden takip etmeyi sürdürdü. Su bayağı sıcaktı. Çıkan buhar kükürt kokuyordu. Şluka sıra sıra sütunların arasına süzüldü. Evrak çantasını duvara koyup suyun içine oturdu. Martin Mac yanına oturdu. Geniş taş koltuğun üstü çok konforluydu. Suyun 15 santim altında geniş geniş kol koyma yerleri vardı. Şluka başını arkaya yaslayıp gözlerini kapadı. Martin Mac hiçbir şey demeden suyun içindeki diğer insanlara baktı. Hemen yakınında tam karşısında soluk benizli zayıf bir adam oturmuş, şişko bir sarışını dizinin üstünde hoplatıyordu. İkisi de ciddiyetle ve dalgın dalgın önlerinde sular sıçratarak oynayan can simidi giymiş küçük kızı izliyordu. Beyaz mayo giymiş, beyaz tenli, çilli bir çocuk yavaş yavaş yüzerek yaklaştı. Arkasında ayak baş parmağından tutmuş gürbüz bir çocuğu çekiyordu. Çocuk sırt üstü uzanmış, elleri karnında gökyüzünü seyrediyordu. Havuzun kenarında dalgalı siyah saçlı, yanık tenli bir adam dikiliyordu. Mayo şortu boldu ve mayo şorttan çok iç çamaşırına benzeyen uçuk mavi renkte bir şeydi. Martin Mac sahiden de mayo olmadığına inandı. Belki de yüzmeye gideceği konusunda adamı önceden uyarmak gerekirdi. Böylece o da eve gidip mayosunu almaya fırsat bulurdu. Şluka birden gözlerini açmadan konuştu. Anahtar polis karakolunun merdivenlerinde duruyordu. Bir nöbetçi memur buldu. Martin Mac hemen yanında son derece gevşemiş halde suda uzanan Şluka'ya hayretler içinde baktı. Güneşten yanmış göğsündeki kıllar pırıldayan yeşil suyun içinde beyaz yosunlar gibi ağır ağır dalgalanıyordu.
Oraya nasıl gelmiş?
Şluka başını yana çevirip yarı kapalı göz kapaklarının altından baktı.
Bana inanmayacaksın elbette ama doğrusu bilmiyorum.
Küçük havuzdaki hayal kırıklığına uğrayan insanların bir ağızdan attığı uzun çığlıkları ikisi de duydu. Dalga havuzu kapanmıştı ve büyük havuz tekrar insanla doldu.
''Dün bana anahtarı nereden aldığını söylemek istemedin. Şimdi neden söylüyorsun?'' dedi Martin Mac.
Çoğu şeyi zaten yanlış yorumladığın için, bu da başka bir yerden edinebileceğim bir bilgi olduğundan en iyisi sana kendim söyleyeyim diye düşündüm.
Martin Beck bir süre sonra şöyle dedi, neden beni takip ettiriyorsunuz?
Neden bahsettiğini anlamadım dedi Şiluka.
Öğle yemeğinde ne yedin?
Balık çorbası ve sazan dedi Şiluka.
Ve elmalı şutrugel.
Hayır, dağ çileği, krema ve pudra şekeri dedi Şiluka. Nefisti.
Martin Beck sağa sola bakındı. İç çamaşırlı adam gitmişti. Anahtar ne zaman bulundu dedi.
Otele teslim edilmeden bir gün önce. 23 Temmuz günü öğleden sonra.
Alf Matson'un kaybolduğu gün yani.
Şiluka doğrulup Martin Beck'e baktı. Sonra arkasını döndü. Evrak çantasını açtı. İçinden bir havlu çıkarıp ellerini kuruladı. Ardından bir dosya açtı ve karıştırmaya başladı. Soruşturma için resmi bir talep almasak da dedi. Aslında biz de bazı soruşturmalar yaptık.
Dosyadan bir sayfa alıp devam etti.
Bu meseleyi göründüğünden daha ciddiye alıyor gibisiniz. Alf Matson denen şu kişi çok mu önemli birisi?
Birden kayıplara karışması bakımından evet. Ona ne olduğunu anlamak için bu kadarını yeterli buluyoruz.
Ona bir şey olduğunu nereden çıkardınız?
Hiçbir yerden. Ancak gerçek şu ki adam kayıp.
Şiluka kağıda baktı. Pasaport ve gümrük yetkililerine göre Alf Matson adlı bir İsveç vatandaşı 22 Temmuz gününden bu yana Macaristan'dan ayrılmadı. Zaten pasaportunu otelde bırakmıştı ve o olmadan ülkeyi terk etmiş olamaz. Alf Matson olabilecek hiç kimse, yani bilinen ya da bilinmeyen hiç kimse burada bu süre boyunca bir hastaneye ya da morga kaldırılmamış. Matson pasaportu olmaksızın ülkedeki başka bir otele kabul edilmiş de olamaz. Sonuç olarak bütün veriler sizin hemşerinizin öyle ya da böyle Macaristan'da kalma süresini uzattığını gösteriyor.
Şiluka kağıdı dosyaya geri koyup evrak çantasını kapattı.
Adam buraya daha önce de gelmiş, belki arkadaş edinmiştir ve onların yanında kalıyordur diye devam edip tekrar suyun içine yerleşti.
Tüm bunlara rağmen neden otelden ayrıldığının ve hiç kimseye nerede olduğunu haber vermediğinin bir cevabı yok dedi Martin Beck bir süre sonra.
Şiluka kalkıp evrak çantasını aldı. Geçerli vizesi olduğu sürece dediğim gibi bu konuda daha fazla yapabileceğim bir şey yok dedi.
Martin Beck de kalktı.
Olduğun yerde kal dedi Şiluka. Maalesef benim gitmem gerekiyor. Ama belki yine karşılaşırız. Hoşça kal.
Tokalaştılar ve Martin Beck adamın evrak çantasıyla süzüle süzüle uzaklaşmasını izledi. Dış görünüşüne baksanız bu adamın kahvaltıda 4 dilim bacon yediğine inanamazdınız. Şiluka gözden kaybolunca Martin Beck büyük havuza doğru gitti. Ilık su ve kükürt buharı uykusunu getirmişti. Bir süre serin berrak sularda yüzdükten sonra güneşe oturup kurudu. Ardından ciddiyet içinde havuzun sığ bölümünde durmuş, birbirine kırmızı bir top atan adamları seyretti. Sonra giyinmeye gitti, kafası allak bullaktı, kaybolmuştu. Şiluka ile buluşmasından eline hiçbir şey geçmemişti.
14. Bölüm.
Yüzmeden sonra hava sıcaklığı Martin Beck'e o kadar bunaltıcı gelmemeye başlamıştı. Martin Beck gücünün sınırlarını zorlamaya niyetli değildi. Geniş parktaki yürüyüş parkurlarında yavaş yavaş gezindi, arada bir durup etrafına baktı. Peşindeki adamdan eser yoktu. Belki de onun zararsız olduğuna kanaat getirip takipten vazgeçmişlerdi. Öte yandan ada insan kaynıyordu ve bu kalabalıkta özel birini seçmek çok zordu. Hele hele o malum kişinin nasıl göründüğünü bilmiyorsanız. Martin Beck adanın doğu kıyısına doğru ilerledi ve kıyı şeridini takip edip daha önceden bindiği bütün tekne ve vapurların geldiği iskeleye vardı. İstasyonun adını bile hatırlıyordu sanki. Kazino. Rıhtımın biraz yukarısında kıyıda bir dizi bank duruyordu. Vapur bekleyen insanlar buralarda oturuyordu. İçlerinden birinde Budapeşte de tanıdığı çok az insandan biri oturuyordu. Újpest'teki evde oturan o ürkek kız, Ari Boek güneş gözlüğü takmış, ayağında sandaletleri ve beyaz askılı elbisesiyle oradaydı. Almanca bir kitap okuyordu, yanında da naylon bir çanta vardı. Martin Beck ilk olarak yanından geçip gitmeyi düşündü ama sonra pişman olup durdu. ''İyi günler'' dedi.
Kız bakışlarını kaldırıp boş boş baktı. Sonra onu tanımış gibi görünüp gülümsedi.
Ah, sizsiniz değil mi? Arkadaşınızı buldunuz mu?
Hayır, daha bulamadım.
Siz dün gittikten sonra kafama takıldı. Nasıl olup da benim adresimi verdi anlamadım.
Ben de anlamadım.
Dün gece de düşündüm dedi kız kaşlarını çatarak. Uykum kaçtı.
Evet, ne tuhaf.
Hiç tuhaf değil canım kızım. Son derece basit bir açıklaması var. Birincisi bana adresini vermedi. İkincisi muhtemelen şöyle olmuştu. Seni Stockholm'da yüzerken gördü ve tam ağzıma layık bir parça dedi.
Evet, aynen.
6 ay sonra buraya gelince de adresini buldu ama gitmeye vakti olmadı.
Oturmaz mısınız? Bugün ayakta dikilemeyecek kadar sıcak.
Martin Beck otururken kız naylon fileyi kenara kaydırdı. İçinde Martin Beck'in daha önceden gördüğü iki şey vardı. Lacivert mayo ve koyu yeşil deniz maskesi. Ayrıca dürülmüş bir havlu ve bir şişede güneş yağı vardı.
Doğuştan dedektif ve meşhur gözlemci Martin Beck durmadan işe yaramaz gözlemler yapıyor ve bu gözlemlerini gelecekte kullanmak üzere biriktiriyordu. Asla keçileri kaçırmazdı. Keçiler o ayrıntı yığınından kaçamazdı zaten.
Siz de mi vapur bekliyorsunuz?
Evet dedi Martin Beck
ama herhalde ayrı yönlere gidiyoruz.
Benim yapacak bir işim yok. Eve gitmeyi düşünüyordum.
Yüzdünüz mü?
Bir çıkarıma varma sanatı.
Evet tabii. Neden sordunuz?
İyi bir soru.
Erkek arkadaşınızı ne yaptınız bugün?
Bunun benimle ne alakası var? Ah, sadece bir sorgulama tekniği.
Ted mi? Gitti. Zaten erkek arkadaşım değil.
Ah, değil mi?
Son derece zeki.
Sadece tanıdığım bir çocuk. Arada sırada pansiyonda kalır. İyi çocuktur.
Kız omuz silkti. Martin Beck onun ayaklarına baktı. Hala kısa ve geniş dümdüz parmaklıydılar.
Fazilet timsili Martin Beck kadınların göğüs uçlarının renginden çok ayak numarasıyla ilgilenirdi.
Şimdi de eve gidiyorsunuz öyle mi?
Karşısındakini bezdirme.
Giderim diye düşünmüştüm. Yazın bu günlerinde yapacak bir işim olmuyor. Siz ne yapacaksınız?
Bilmiyorum.
Nihayet dürüst bir cümle.
Manzaraya bakmak için Gellert Tepesi'ne çıktınız mı? Özgürlük anıtının oradan.
Hayır.
Bütün şehri bir tepsinin içindeymiş gibi görebilirsiniz. Oraya gidelim mi? Belki biraz rüzgar bile vardır.
Neden olmasın dedi Martin Beck.
Gözünü dört açmaktan zarar gelmez.
O zaman şimdi yanaşan vapura binmeliyiz. Siz zaten buna binecektiniz.
Vapurun adı If You Guard'aydı ve muhtemelen bir gün önce bindiği buharlı gemiyle aynı şekilde yapılmıştı. Gel gelelim havalandırma kapakları farklı şekilde kurulmuştu ve bacası biraz kıç tarafındaydı. Küpeşlerin yanında dikildiler. Vapur Margaret Köprüsü'ne doğru akıntıyla yol aldı. Tam köprü altından geçerken kız,
''Adınız ne bu arada?'' dedi.
''Martin.''
''Ben de Ari. Ama zaten her nasıl olduysa biliyordunuz.''
Martin Beck cevap vermedi. Bir süre sonra If You Guard'a ismi ne anlama geliyor diye sordu.
Genç bekçiler üyesi.
Özgürlük anıtından görünen manzara kızın övdüğü kadar vardı. Hatta ondan da iyiydi. Aynı zamanda hafif esintiliydi de. Vapurun içinde meşhur Gellert Otel'e kadar yani son durağa kadar gittiler. Sonra Bela Bartok denen bir sokak boyunca yürüdüler ve bir otobüse bindiler. Otobüs kanı hızında ve zar zor onları tepenin en üstüne kadar çıkardı. Şimdi anıtın yukarısında kalenin siperliklerinde duruyorlardı. Hemen altlarında şehir ikindi güneşinde yüzlerce binlerce penceresi ışıl ışıl parlayarak uzanıyordu. Birbirlerine o kadar yakınlardı ki kız vücudunu yana doğru sallayınca Martin Beck hafifçe ona sürtündüğünü hissetti. 5 gündür ilk kez Alf Mattson haricinde bir şey düşünüyordu.
Benim çalıştığım müze şurada dedi. Yazın kapalı. Onun haricinde üniversiteye gidiyorum.
Tepeden aşağı yayan indiler. Nehir kıyısına doğru kavisler çizerek giden patikaları takip ettiler. Ardından yeni köprüden karşıya geçip kendilerini Martin Beck'in otelinin yakınlarında buldular. Güneş tepelerin ardından kuzey batıda batmış nehrin üstüne yumuşak ve ılık bir alacakaranlık çökmüştü.
Şimdi ne yapalım dedi Ari Boek.
Hafifçe Martin Beck'in koluna girdi ve rıhtıma doğru deniz kıyısından yürürlerken nazlı nazlı salındı. "Alf Matson'dan bahsedebiliriz," dedi Martin Beck. Kız yumuşak bir bakışla onu azarladıysa da bir saniye sonra gülüp, "Evet, neden olmasın," dedi. "O nasıl? Çok yakın arkadaş mısınız?"
"Hayır, pek değil. Ben sadece şöyle bir tanırım onu."
Martin Beck bu noktada kızın doğruyu söylediğine ve onu Uypeş'teki eve götüren muğlak fikrin sağlam olmadığına neredeyse inanmıştı. Fakat kimseye faydası olmayan hastalıklı bir rüzgardı bu diye düşündü. Ari Boek artık koluna hafiften asılıyordu ve ayaklarıyla zigzag çiziyordu. Böylece vücudu sağa sola gidip geliyordu.
"Nasıl bir tekne bu?" dedi Martin Beck.
"Nehirde mehtap gezintileri yapar. Margaret Adası'nın etrafında dönüp geri gelir. Yaklaşık bir saat sürer. Sudan ucuzdur. Binelim mi?"
Tekneye bindiler ve çok geçmeden vapur kalktı. Koyu renk sularda huzurla ilerledi. İnşa edilmiş tüm motorlu taşıtlar içinde yandan çarklı vapur kadar hoş ilerleyen bir başkası yoktur. Dümen kulübesinin üstünde durup pırıldayan kıyıları izlediler. Ari Boek Martin Beck'e yaslandı. Gayet yumuşakça yaslanmıştı. Ama Martin Beck şimdi daha önceden fark etmediği bir şeyin farkına vardı. Kızın elbisesinin altında sütyen yoktu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 125.